Ayrım 21. Çerkez Etem'in tedibi. Çerkez Etem'in menfi durumu süratle gelişiyordu. Afyon'a veya Dumlupınar'a ansızın hücum etmesi göz önüne alınarak Sandıklı'daki 8. tümeni Afyon'a getirip gizlice savunma tedbirleri aldırdım. Bununla da ilgili olarak bütün subayları toplayıp içinde bulunduğumuz müşkül durumu izah ettim ve şöyle dedim. Selamet yolu ordu kuvvet ve disiplinindedir. Milis kuvvetleri başlı başına bir kuvvet olamazlar, ancak orduya yardımcı olabilirler. Dumlupınar cephesindeki 23. Tümen Kumandanı Halis Bey'e de Etem'in bir baskın ihtimaline karşı uyanık bulunmasını ve buna mukabele edebilecek bir cephe tutmasını bildirip hazırlıkları süratlendirdik. İşte biz bu hazırlıklar içindeyken bir gece Eskişehir'den Kurmay Yüzbaşı Asım Orgeneral Tınaztepe gelerek cephe kumandanı İsmet Bey'den İnönü şu gizli talimatı getirdi. Çerkez Etem yola gelmezse muhakkak tedip edilecektir. Bunu anlayınca Afyon'u bir baskınla ele geçirmek istemesi muhtemeldir. Buna karşı tedbir alınması lazımdır. Kendisine her ihtimali düşünerek bir müddetten beri aldığımız tedbiri bildirdim. Asım Bey, cephe kumandanı bundan çok sevinecektir diyerek geri döndü. Garp cephesinin Kütahya'nın güneyinde kalan kısmı ayrılarak Cenup cephesi adıyla ikinci bir cephe kumandanlığı teşkil edildi. Kumandanlığına da Refet Bey, Bele tayin olundu. Bu suretle İsmet Bey'in emrinden çıkan bizim kolordumuz Refet Bey'in emrine girdi ve Refet Bey de karargahını Konya'da kurdu. Uşak karşısındaki İslamköy'de bulunduğum sıralarda bir alay süvari ve kurmay yüzbaşı İzzet Bey ile Aksalur, yanımıza gelen Refet Bey'in flamasının yeşil ve kırmızı renkte oluşu dikkatimi çekti. Kolordu karargahı binasına girerken kapıdaki flamamızın kırmızı ve beyaz oluşunu kendisine göstererek, ''Kusura bakmayınız, bu yeşil kırmızı rengi Osman Bey'in flamasında da görmüştüm.'' Madun olduğu için aldırmadım. Fakat siz ma fevkimin de bu renkleri taşıdığınızı görünce artık benim flamamın da rengini değiştirmem zaruri oldu. Benim bu sözlerim üzerine Refet Bey hemen elini omzuma koyarak sakın yapma, seninki doğrudur. Bizimkiler muvakkattir cevabını verdi. O vakit Yeşil Ordu hikayesinin iç yüzünü anlamış oldum. Ankara bu sırada Demirci Mehmet Efe'nin Çerkez Etem'le birleşmesini önlemek vazifesini Refet Bey'e veriyor, o da elindeki süvari grubu ile Burdur'a gidiyor. Demirci Efe'ye tekliflerde bulunuyor, Efe ise bu teklifleri kabul etmiyor. Demirci Efe Isparta civarında İdecik köyüne geldiği vakit Refet Bey Efe'yi bastırıyor fakat Demirci'yi yakalayamıyor. Efe sonra pişman olarak dehalet ediyor, affedilerek bir kenara çekiliyor, milisleri de süvari tümenine ekleniyor. Etem'in isyan emareleri başlamıştı. Refet Bey mahiyetindeki süvarilerle Kütahya istikametine hareket ederek Alayut yakınlarına geldiği sırada Etem'in taarruzunda yalnız başına kalmamak için olacak Küçükköy istasyonuna geliyor. Yanına gittiğim vakit bana süvarilerine nal ve mıh temin etmek için geldiğini söyledi. Çerkez Etem artık isyanını meydana vurmuştu. Eskişehir'den İsmet Bey tedip kuvvetleri gönderirken Refet Bey süvarileriyle o tarafa yöneldi. Biz de Haydar Bey ile beraber bir tümen alarak Murat Dağı kuzeyinden Gediz istikametine hareket ettik. Bu arada Kuşçubaşı Eşref'in Afyon Telgrafhanesinden Çerkez İlyas'a çekmek istediği sureti aşağıdaki telgrafı müdür bana gösterdi. Çektirmedim. Ilgın'da Çerkez İlyas Bey'e. Toplayacağınız süvari ve piyade arkadaşlarınızla Etem Bey kıtasına iltihak etmek üzere hazırlanmanızı ve neticeyi bana bildirmenizi rica eder, gözlerinizden öperim. 1 Ekim 1336 Eşref. Bu suretle İlyas Bey ile Kuşçubaşı Eşref'in temasları ve Çerkez Etem'e iltihakı önlenmiş oldu. Bu sırada Yunanlıların İnönü saldırıları başladı. Biz tümenimizle Afyon'a döndük. 1. Kolordu Kumandanı İzzettin Bey, Kütahya'da Etem'le müsaademe ederken Afyon'a trenle gelmekte olan 189. Piyade Alayı'nı Alayunt istasyonundan çevirerek İzzettin Bey'in emrine gönderdim. Bu kuvvetlerin de yetişmesiyle İzzettin Bey'in Etem üzerindeki baskısı arttı ve Etem Sivamav yakınlarına kaçtı. İzzettin Bey de bu kuvvetleri göndermemin çok faydalı olduğunu bildirdi ve teşekkür etti. Süvarimizin Etem'i takipleri sırasında nihayet şu haber alındı. Etem Yunanlılara iltica etmiştir. Eğer Çerkez Ethem gerçek bir vatansever olsaydı, Yunanlıların taarruzunda döner gelir ve saflarımıza girerdi. O bilakis Yunanlara yardımcı olmuştur. Oysa Ethem'in mahiyetinden Parti Pehlivan ismindeki sergerde pişman olarak dönmüş ve dehalet etmişti. Milis kuvvetlerimizden biri de Çolak İbrahim Bey müfrezesiydi. Çolak İbrahim Bey geçen muharebede bir kolundan yaralanmış, esasen harbiyeden yetişmiş olduğu için de hükümetin teklifini kabul ederek mahiyetindeki iki milis süvari alayı ile orduya iltihak etmişti. Emrine bir nizamiye alayı ile bir dağ bataryası verilerek 3. Süvari Tümeni namı ile Garp Cephesi emrinde bir süvari tümeni yapılmıştır. Diğer ufak tefek milis müfrezeleri de teker teker orduya katılarak çeteciliğe son verildi ve Yeşil Ordu sözleri de artık ortadan kalktı. Her birliğin flamasının renkleri kırmızı beyazı muhafaza etti. Burada şunu da ilave etmek isterim. Çete ismi bizim bölgede son zamanlarda ne kadar fena bir sıfat oldu ise Adana cephesinde bilakis o kadar şerefli bir sıfat olmuştur. Bu da oradaki çetelerin düşmanla ciddi bir şekilde dövüşmelerinin neticesidir. Umumi bir şekilde anlattığım bu karışık ve çetin işlerle dolu 1920 yılı da böylece nihayet bulmuştu. Eskişehir-Kütahya Savaşı. İnönü savaşları başarıldıktan sonra Güney Cephe Komutanlığı lağvedilerek her iki cephe Garp Cephesi olarak İsmet İnönü Komutası'nda birleştirildi. Güney Cephe Komutanı Refet Bele istirahate çekildi. Garp Cephesi ordusu Kolordu Kurulu'nu lağvederek Grup Kurulu'nu kabul etti. Bu kurulda grup komutanları tümenlere tabiye işlerinde komuta edecek fakat tümenler idare ve ikmal bakımından cephe komutanına bağlı bulunacaklar. Bu suretle yeniden düzenlenen ordu 4 grup yapıldı. Her gruba 3 piyade bir süvari tümeni verildi. 1. grup Kurmay Albay İzzettin Çalışlar İnönü bölgesinde, 3. grup Albay Arif Kütahya'da, 4. grup Albay Kemalettin Sami Kütahya güneyinde Çekürler'de, 12. grup Albay Halit Afyon bölgesinde bulundurularak cephelerini tahkim ve savunma ile ödevlendirildiler. Kurmay Yarbay Şükrü Naili komutasındaki 15. tümenle 14. süvari tümeni cephe ihtiyatı olarak bulunuyordu. 2. kolordu Selahattin Adil komutasında Adana bölgesindeydi. Ordu sayı ve silah bakımından zayıf fakat maneviyatı yükselmiş, milisler kaldırılmış, disiplin tesis edilmiş, güven artmıştı. Cephe çok geniş olduğundan yeni gelecek tümenlerle eksikliğin doldurulacağı düşünülüyordu. Bunlar gelmeden genel bir saldırı olursa kesin savaşın kabul edilip edilmemesi zihinleri yoran bir soruydu. Askeri hep çekilmeye alıştırmak iyi bir şey olamazdı. Onu dövüşmeye, direnmeye alıştırmak, iki ününü savaşının verdiği zafer ümidini kırmamak, yükselen maneviyatı düşürmemek lazım geliyordu. Karargahı Eskişehir'de olan cephe komutanı yeni bir ödev için beni yanında bulunduruyordu. Sanırım ki gelecek yeni tümenlerle kuvvetli bir ihtiyat kolordu teşkil ederek düşmanın saldırısına bununla bir karşı saldırı yapmak istiyordu. Bana cephenin bilmediğim kuzey kısmını gezip görmekliğimi ve düşündüklerimi bildirmekliğimi söyledi. Gezdikten sonra düşüncemi şu yolda arz ettim. Yeni kuvvetler gelinceye kadar 1. gruptan bir tümen alarak cephe ihtiyatını kuvvetlendirmek faydalı olur. Ne? O benden bir tümen daha istiyor. Haydi oraya gidelim. Görüşürüz dedi ve birlikte Poyra'ya gittik. İzzet'inle bir hayli münakaşa ederek döndük. Yolda bana dedi ki, ben bu maksatla demir yolu makaslarını büyütüyorum. Uzun trenler kesilmeden geçsin diye düşman hangi yandan saldırırsa öbür yandan tümenleri o tarafa alırım. Korkulan oldu yeni tümenler gelmeden. 10 Temmuz 1920'de düşmanın genel saldırısı başladı. Kuvveti bizden üstündü ve büyük kuvvetle cephenin sol yanına Kütahya ile Afyon arasına yüklendi. Cephe komutanı savaş idare yerine Eskişehir'in batısındaki Karacahisar köyünün yanında kurdu. Bu hisar Yeydi, asır evvel Osman Bey'in Selçuk hükümdarından aldığı bağımsızlık buyrultusunu okuttuğu yerdir. Cephenin kurmay başkanı Yarbay Naci Tınaz, diğer kurmaylar Binbaşı Tevfik Bıyıkoğlu ve Yüzbaşı Hasan Orgeneral Atakan idiler. 11 Temmuz 1921 gecesi saat 10 sularında cephe komutanı beni savaş karargahına çağırdı. gittiğimde kurmaylarına bir emir yazdırıyordu. Üçüncü gruba yazılan bu emirde onun ihtiyatında bulunan dördüncü tümenin hemen Çekülere, dördüncü grup emrine gönderilmesini bildiriyordu. Bu acele emir gönderildikten sonra bana da şu özetteki emir verildi. Düşmanın iki tümen kadar bir kuvveti Bursa Uludağ'dan Kütahya kuzeyine doğru ilerliyor, orada Ilıca'da meclis muhafaza taburu vardır. Yüzbaşı İsmail Hakkı Tekçe kumandasında. Sabuncu beldeki 15. tümenle 14. süvari tümenini oraya gönderdim. Siz de hemen oraya harekette 5. grup olarak bu kuvvetleri emrinize alacak ve düşmanı durduracaksınız. Kurmay başkanı olarak size Yarbay Baki'yi veriyorum. Eksiklerinizin ikmali 3. gruba yazılacaktır. Hemen hareket ediniz. Baki Vandemir Bey ile emir subayım Fevzi Uçener'i alarak otomobille sabahın erken saatinde Kütahya grup karargahına ulaştım. Birçok atlar subayların yedeğinde bekleşiyorlar. Aralarında 4. tümen kumandanı Nazım'ı gördüm. Sarılıp öpüşürken Çekürler'e niçin gitmediğini sordum. Haberim yok dedi. Durumu anlattım. O sırada evinden çıkan grup komutanı Albay Arif'e Nazım benim söylediklerimi bildirdi. Albay Arif, hadi hadi öyle şey olmaz dedi. Bana da eksiklerinizi kurmay başkanı ikmal edecektir dedi. Atlarına binerek Yerlice Dağı'na doğru gittiler. Bana öküz koşulu iki kağnı arabası kolu verdiler. Kütahya kuzeyindeki Seydi Ömer'e gittim. Sonradan öğrendim ki komutan cepheden gece aldığı emri dinlememiş, cephenin de verilen emirlerin vaktinde icra edilip edilmediğini takiple görevli olanları durumu araştırmamışlar. Ancak ertesi gün öğle vakti iş anlaşılmış, ikinci bir emir üzerine ilkin tümenin yarısını sonra da diğer yarısını göndermiş. Bu suretle geciken tümen oraya varınca zor bir durumla karşılaşmış. Komutan Nazım şehit olmuş, başarı kazanılamamış. Bu olaydan sonra grup komutanına bir şey de yapılmamış. 12 Temmuz sabahı Seydi Ömer'e varınca 15. tümene tutacağı mevziyi gösterdim. Yerleşerek tahkimata başladı. Sol yanında meclis muhafız taburu, sağ yanında 14. süvari tümeni bulunuyordu. İleri gönderilen keşif kolları düşmanın ağır ağır ilerlemekte olduğunu bildirdiler ve düşman kuvvetlerinin duraklaması bize tahkimatı kuvvetlendirmek için faydalı oldu. Düşmanın fazla sokulmak istemediği, üzerine kuvvetlerimizi çekerek asıl saldırı kuvvetlerinin işini kolaylaştırmak istediği sanılıyordu. Yavaş yavaş cephemize sokulmaya başlayan bu düşmanın yan ve gerisine saldırmak üzere ordu komutanı iki süvari tümeni daha göndererek sağ yanımızda bir süvari grubu teşkil etti. Bu maksatla 15 Temmuz'da Kütahya'dan 1. ve İnönü bölgesinden 3. süvari tümenleri geldiler. Bizim 14. tümenle 16 Temmuz günü akşamı Yeşildağ güneyinde birleştiler. Ordumuzun sol yanından gelen haberler bizi üzdü. Düşman saldırısını başarmış. 12. ve 4. gruplar Seyit Gazi istikametine çekilmek zorunda kalmışlar. Cephe komutanına lazımsa 15. tümeni oraya gönderebileceğimi bildirdim. Biraz sonra bütün ordunun Eskişehir Seyit Gazi hattına çekilmesine ve 15. tümenle meclis taburunun 3. grup emrine geri gönderilmesine, benim de 3 süvari tümeninden mürekkep süvari kol ordusuna komuta etmem ve ordunun çekilmesinin örtülmesini sağlamam emri geldi. Bu emir derhal birliklere duyuruldu ve işte ben bu suretle süvari kol ordusu komutanı oldum. Süvari tümenlerine münasip yerleri tutturarak bilhassa grubun emniyetle çekilmesine çalıştık. 1. Süvari Tümeni'nin 1. grup emrine gönderilmesi ve ordunun Alpuköy Seyit Gazi hattına çekileceği, süvari kol ordusunun da Seyit Gazi'ye giderek ordu sol yanını koruması emri alındı. 19 Temmuz'da Eskişehir boşaltıldı. 14. tümen Eskişehir yanından geçerken düşman uçaklarının bombaları ile birkaç askerimiz şehit oldu. Karargah arkadaşlarımla beraber Eskişehir'den geçtiğimizde Demiryolu Teşkilatı mensupları bir emir almadıklarını söylediler. Onlara vaktin pek dar olduğunu ve mümkünse Ankara'ya göndermelerini bildirdim. Bu tasarrufla jandarma komutanı savuşup gitmişler. Halk ne olduğunu anlayamamış, heyecana kapılmış. Etrafımızı sardılar, kederli kederli. Bizi kime bırakıyorsunuz, ne olacağız? Kederlerine katılmamak elde değildi. Bu savaş icabıdır, üzülmeyiniz. Biz yine geleceğiz ve vatan mutlaka kurtulacaktır. Sabırlı olun. Hemen belediye başkanının etrafında toplanın, milis polisi teşkil edin ve el birliği ile asayişi temine çalışın. Onlar ve biz gözyaşlarımızı tutamayarak ayrıldık. Seyit Gazi'ye doğru yürüdük. Bizden bir iki saat sonra Yunanlılar gelmiş olmalılar. Sonradan Orgeneral Hasan Atakan bana şunları anlatmıştı. Cephenin sol yanı çökünce hepimizi bir karamsarlık sardı. Hiçbirimizde ağız açacak hal kalmamıştı. Yeni bir karar almak lazım geliyor, cesaret edip kimse bir şey söyleyemiyordu. Dona kalmıştık. O sırada Atatürk Hızır gibi yetişmez mi? Otomobilden atlar atlamaz içeri girdi. Harita üzerinde bana son durumu anlatın dedi. Anlattık. İnönü'nün yüzüne bakarak savaşı kaybetmişiz değil mi? İnönü öyle görünüyor. Öyleyse işimiz orduyu kurtarmak, yeni bir mevzide hazırlanmak olmalıdır. Kademe kademe Sakarya gerisine kadar çekilmelidir. Emrini hemen yazalım. Buyurdular ve yazdırdılar. 20 Temmuz sabahı biz Seyit Gazi'ye ulaştık. Buradaki 12. grup sol yanında yer aldık. Albay Halit komutasındaki bu grup emrinde 2. Süvari Tümeni ile 4. Süvari Tugayı vardı. Bunlar piyadelerle birlikte savunma cephesini tutuyorlardı. Düşmanın saldırısına karşı grup biraz daha geri çekildi. Gecede aldığımız yeni emirde Cevizli istikametine açılarak ordunun sol yanını emniyet altına almak üzere düşman gerilerine müessir olmamız bildiriliyordu. Fakat 12. grup emrindeki süvari birlikleri bize verilmedi. İki tümenle sabahleyin hareket ettik. Bizim ilerlemek istediğimiz taraftan bir tümen kadar bir düşman kolunun öncü tertibatı ile 12. grubun sol yanını saracak surette ilerlemekte olduğunu gördük. Baştaki 14. tümeni hemen bunların üzerine saldırdım. Öncülerinin bir kısmını kılıçtan geçirdiler, bir de makineli tüfek aldılar. 3. tümenim ise biraz uzaktaydı. O gelinceye kadar düşman piyadeleri yayıldılar ve bataryaları ile bizden yüksek sırtlarda mevzilenerek üzerimize yoğun bir ateş açtılar. Kırgız Dağı önlerinde akşama kadar bu düşman durduruldu. 12. grup sarılmaktan kurtularak gece batıya doğru çekilmeyi başardı. Cephe komutanından aldığı emir üzerine de elindeki 1,5 tümenlik süvarileri bize bıraktı. Cephe komutanı ayrıca 3. Piyade Tümenini Arapören'e bizim emrimize gönderdi ve bütün ordunun Sakarya Nehri gerisine çekilmesini temin etmekle bizi ödevlendirdi. Piyade Tümenini Kaymaz'a, süvari tümenlerini de Azizye'ye, Emir Dağı'na yerleştirdim. Sakarya Nehri'nin gerisine çekilen ordu orada yeniden düzenlenerek tahkimat yapmıştı. Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e kendi yetkisini vererek onu başkumandan tayin etmiş, o da General Fevzi Çakmak'a kurmay başkanı yaparak karargahını Garp Cephesi Komutanı General İsmet'in yanında Polatlı yakınında bir köyde kurmuştu. Ordunun içinde savunma tertibatı ve savaşın idaresiyle yakından uğraşmaya başlamıştır. Eskişehir, Kütahya, Afyon'u elde eden düşman bir süre burada kalarak ilerlememiş, bu da bizim yeniden hazırlanmamız için faydalı olmuştur. Çerkez Ethem'in kendilerine sığınmasından cesaret alan Yunanlılar büyük bir kuvvetle 1921 yılı Ocak ayının ilk günlerinde Bursa'dan Eskişehir'e doğru harekete geçtiler ve İnönü civarındaki 1. Kolordumuzun mukabelesine uğrayarak 10 Ocak'ta geri çekilmeye mecbur kaldılar. Bu ilk muzafferiyet genç Mustafa Kemal ordusuna olan güveni artırdı. Ordu kumandanlıklarında muzaffer olan Albay İsmet İnönü ve Refet Bele generalliğe terfi ettirildiler. Ben daha evvel Mustafa Kemal'den bu iki ordu kumandanının generalliğe terfilerinin geciktirilmemesini rica etmiş ve bu ricama karşı Mustafa Kemal'den şu telgrafı almıştım. 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Beyefendi'ye 17.1.1337 şifreye cevap. Hissiyatı necibanelerine teşekkür ederim. İşar-ı biraderileri nazara alınacaktır. Gözlerinizden öperim. 18.1.1337 BMM Reisi Mustafa Kemal. Kış ayları geçip de ilkbahar gelince Yunanlılar iki koldan ilerlemeye başladılar. Uşak'tan ilerleyen Yunan kol ordusuna karşı General Refet bir kısım süvariyle Afyon'a gelerek muharebeyi idare ettiyse de eldeki kuvvet düşmanı durdurmaya yetmedi. Afyon'u boşaltmaya mecbur olarak Çay istikametine çekildik. Refet de süvarileriyle Eskişehir tarafına gitti. Bursa'dan Eskişehir'e yürüyen bir düşman kolordusu 31-3-1921'de ikinci defa olarak İnönü'de verdiği bir muharebede mağlup olarak Bursa'ya çekildi. Biz de tekrar Afyon'a geldik. Dumlupınar'a kadar düşman kuvvetlerini takip ettik. Bu sırada Mustafa Kemal'den şu telgrafı aldım. 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Beyefendi'ye 12 Nisan 37. Yorulmak bilmeyen bir azimle tarihe ve bize parlak misaller ilave eyleyen, uzun ve yorucu yürüyüşlerle düşmanı bilafasıla takip ederek meydanı muharebeye yetişen 12. Kolordu kıta atının düşmanın kat'ı hezimetini ispat eden Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde pek büyük bir şeref hissesi olduğunu kemali şükranla yad ederek ve zat-ı alileriyle kumandanız altındaki kahraman kıta atı tebrik eylerim efendim. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal.